Efendim merhabalar. TVNET ekranlarında Düşünmeye Değer'desiniz. Yeni bölümle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. Hocam nasılsınız? İyisiniz
inşallah. Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun.
Afiyet versin.
Hocam Türkçemize ne oldu ya? Ya bu dil canlı bir organizma. Sürekli gelişir, yenilenir, bir şeyler girer, çıkar filan. Tamam ama dil asli hüviyetini, omurgasını kaybetmez yani. Mesela hep şey derler, biraz da insan özeniyor bu duruma tabii. Yani bir İngiliz genci Shakespeare'i okur ve anlar. Kaç yıl önce yazılmış bir metin. Şimdi biz öyle bir dil, öyle bir hale geldi ki içinde bulunduğumuz günlerde 50 yıl öncesini bile anlamaktan aciz bir nesille karşı karşıyayız.
Evet.
Yani Türkçemiz güzel bir dilimiz var. Yani tabiat itibariyle zengin de bir dilimiz var. Şimdi buna kimisi işte Arapçanın istilasına uğradığını iddia ediyor. Farsçanın istilasına uğradığını iddia ediyor. Bozulduğunu söylüyor. Yani her ideoloji kendi perspektifinden Türkçenin durumunu değerlendiriyor. Ama çok ideolojik sahiplerle yapıyor bunu. Yani tam bir ideolojik bakış açısıyla bunu ifade etmeye çalışıyor. Dil orada biraz aparat gibi duruyor yani.
Evet.
Türkçemiz bize ne oldu hocam?
Hocam, Türkçenin çok ilginç bir süreci var, tarihsel süreci var. Malum İslamlaşma ile birlikte Türkçe'de büyük dönüşümler meydana geliyor. Türklerin Müslüman oluşuyla birlikte büyük dönüşümler meydana geliyor. Bu dönüşümlerin nasıl olduğu başka bir bahis yani. Hani bu en az 1000 yıllık sürece sari, buraya kadar yani 1000 yıllık sürece yayılan bir dönüşüm. Ama bizim tevarüs ettiğimiz Osmanlı mirasının oluşum sürecini dikkate alacak olursak, yani o bize miras kalan kısmı dikkate alacak olursak, Arapça ve Farsça kelimelerle iyiden iyiye meşbu olmuş, bak yani meseleyi iyi vaz edelim yani, Arapça ve Farsça kelimelerle iyiden iyiye dolmuş. Dolayısıyla güçlü bir Arapça, yani Fars edebiyatı ve Arapça kaleme almış bilimler külliyatının tesirini taşıyan bir dil oluşmuş Osmanlı döneminde. Aslında Osmanlı'dan önce bu İslam dünyasında daha böyle güçlenen Osmanlı, biliyorsun, Batı Türkçesi. Yani Oğuz lehçesi. Ondan önce Özbekçe güçleniyor. Yani bu Timurlardan hemen önce o Semerkant ve şeyde Buhara'da o mamur olduğu dönemler, yani bu bölgenin, Maveraünnehir'in mamur olduğu dönemlerde Özbekçe de çok güçlenmiş. Ama bir süre sonra Osmanlı'nın iyiden iyiye yerleşmesiyle birlikte artık bu taraftaki, yani Oğuz lehçesi Türk dünyasının bilinen en güçlü diline dönüşmüş. Hı. En güçlü lehçesine dönüşmüş. Arapçadan kelime almış. Fars edebiyatının tesiriyle edebi formlar ortaya çıkmış, edebi ürünler ortaya çıkmış. Tasavvufun tesiriyle başlangıçta ve siyerin, hocam, sadece tasavvufun değil, Hazreti Peygamber'i anlatma çabasının tesiriyle yani kasideler yazılmış, naatlar yazılmış. Evet. ama en önemlisi halk için metinler kaleme alınmış. Evet. Muhammediye ve Ahmediye gibi.
Bu tamamen bizim kültürümüzde gelişmiş bir şey hocam aslında. Araplarda da çok böyle çok yaygın değildir yani.
Yani şöyle, bu Muhammediye ve Ahmediye okuma süreçlerinden geçmemiş. Yani talim süreçlerinden geçmemiş. Cami cemaati için kaleme alınıyor. Cami cemaati veya tekke cemaati için kaleme alınan metinler bunlar. Evet. Bunlar böyle yaygın okunmaya elverişli. Yani şehirde de okuyabilirsiniz. Şey, bir tekkede okuyabilirsiniz. Hatta bir medresele bunları okuyup zevk edebilir. Hı hı. Metinlerin çünkü kendi içinde katmanlı bir yapısı var, derinliği var.
Edebi değeri çok
evet,
yüksek.
Edebi değeri de yüksek ama yani İç Anadolu'nun ücra bir köyünde de okuyabilirsiniz. Hı hı hı. Ben geçmiş programlarda söylemişimdir. Mesela bizim evde babam okurdu Muhammediye arada bir. Hı hı. Evet, yani o eski harfli baskılarda şeyler var. Onları okurdu mesela. Rahmetli babam öyle okur dinlerdik. Yani orada da okuyabilirsiniz. Yani bu Anadolu'da bunları okuyan insanların önemli bir kısmının tahsili yok. Yani bunlar nizami bir şekilde ilkokul, ortaokul, lise, yani eski dönemde medresenin herhangi bir kademesine kadar okumuş şahsiyetler değiller. Bir şekilde cami imamından okuma yazmayı öğrenmişler. Yazmayı da değil çoğu zaman, okumayı öğrenmişler. Ve bu metinleri okuyabiliyorlar. Türkçe okuyabiliyorlar yani eski harflerle. Bu süreç iki özelliğe sahip benim kanaatimce. Yani bu 19. yüzyıla kadar gelen süreç, özellikle Osmanlı dönemindeki Türkçe'yi dikkate aldığımızda iki özelliğe sahip. Çok temelde yani birçok özellikten bahsedebilir de. Birincisi, kelime dağarcığının Arapça ve Farsça ile çok genişlemiş olması. Çok yani devasa bir kelime dağarcığı ortaya çıkmış. Biliyorsunuz Türklerin Fars kültürüne girişinde Osmanlı ile alakası yok.
Selçuklu'yla.
Tabii Selçuklu ve daha öncesiyle ya. Yani.
Hatta Selçuklu'da Türkçe neredeyse yok denecek kadar az diye bir iddia da var hocam. Yani yok, devletin şöyle, dili bile Farsça.
Evet yani devlet ricalinde saray diliyle ilgili öyle söylenir de şey, ordunun dili Türkçe, halkın dili Türkçe. Yani o biz böyle şeyleri zaman zaman çok genelliyoruz yani. Ama Fars edebiyatının tesiri daha güçlü.
Hocam garip değil mi yani Türk devleti ama devletin dili, yazışmaları falan Farsça. Yani coğrafyadan mı kaynaklı acaba?
Ya şöyle.
Yani merkezi olarak konumlandığı evet, yer. Yani,
Selçuklu'nun başkenti neresi hatırlıyor musun?
İsfahan.
Yok.
Yok şey.
Rey.
Rey, İsfahan. Rey neresi? Ama o bölge yani. Yani Fars toprakları yani.
Yok hocam. Daha netleştirelim. Kasıtlı sordum bunu yani. Yani bu bizim de okuduğumuz zaman bir aklında kalmış. Mutlaka okumuşsundur. Söyleyince hatırlayacaksın, evet. Aklında kal. Rey Tahran'ın kenarında mahallesi şu anda. Evet. Yani Selçuklu'nun başkenti
Tahran.
Tahran. Tabii yani Farisi bölgeler bunlar aynı zamanda. Ve Farslar biliyorsun sadece Tahran, yani şu andaki İran'da değil. Hazreti Ömer döneminde Pers İmparatorluğu yıkıldığında Pers İmparatorluğu'nun başkenti Irak coğrafyasında.
Tabii.
Yani Irak'ı Acem dedikleri.
Bizans'ın Şam.
Evet Irak'ı Acem dedikleri bir bölge var. Ardından İran giriyor. Buralar kadim kültürlerin aynı zamanda yerleşik ve güçlü kültürlerin olduğu bölge. Dolayısıyla gelen kavimleri hızlı bir şekilde etkileyebiliyorlar. Ama sadece buradan bakarsak da mesele yanlış anlaşılıyor. Evet, etkilemişler gerçekten. Yani Türkiye şeyleri, kavimleri etki ama kendileri de etkilenmişler. Nasıl etkilenmişler? Eğer bildiğim yanlış değilse, Türklerin İran coğrafyasına girişinden sonra Farsçanın sentaksı bozuluyor.
Hep tersi söylenir ya.
Evet.
Türkçeyi Farsça kelimelerin bozduğu filan.
Evet yani Farsçadan kelime aldığımız doğru.
Evet.
Çok fazla kelime alıyoruz ama Türkçenin sentaksı bozulmamış. Farsçanın sentaksı değişmiş. Evet. O nedenle Farsça tarihinde kritik bir dönüm noktası kabul edilir bu. Yani yani daha önceki dönemlerdeki olan dönüşümler bu raddeye varan dönüşümler olmuyor. Sentaks değişmiş ya. Bu çok büyük bir hadise. Türkçede hiçbir zaman sentaks değişmemiş. Yani söz dizimi değişmemiş. Devam ediyor.
Bir yani zenginleştiriyor değil mi? Farsça ve Arapça kelimelerin girişi dile katkıda bulunuyor.
Katkıda bulunuyor.
Yani bir dile yabancı kelimelerin girişi o dili bozar anlamına gelmez yani.
Asla mutlak olarak gelmez. Fakat şimdi bunu eleştiren hocalar var biliyorsun. İşte
ben onun için zaten özellikle evet. Ona geldim.
Şimdi yani. Türk dili edebiyatında uzmanlaşan, hayatını bu işe verip de bunu eleştiren hocalar var. Şimdi hocaların eleştirilerinin bir makul tarafı olabilir. Şimdi onlar niye eleştiriyorlar? Gelen Türkçe'ye Arapçadan, Farsçadan aldığın kelimelerin hepsi ikamesi olmayan kelimeler değil. Yani bunların bir kısmının Türkçe'de çok kadim karşılıkları var. Bunlar ilk defa Arapça ve Farsça'da gördüğümüz anlamlar değil açıkçası.
Kendi kavramlarımızı unutturuyor o zaman.
Tabii kendi kelimelerinin yerine başka kelimeler de koymaya başlıyor.
Evet.
Yani bu, bence bunun temel sebebi şu. Yani insanlar edebiyat meraklısıysa edebi metinler okuyorlar, Farsça metinler okuyorlar başlangıçta. Yani güçlü Farsça'da kaleme alınmış edebi metinler var. Güçlü edebi metinler var Farsça'da kaleme alınmış. İki, medresede okuduğunu, sen de düşün hocam medresede okuduğun yılları. Medresede okuyan insanlar ortaokul seviyesinde, hatta ilkokuldan biraz kabaca gidiyorlar medreseye. Ondan sonra adamın bütün hayatı mezun olup da meslek hayatına atılıncaya kadar yani o öğrenciliğin tamamı emsile okuyor, bina okuyor, akaid okuyor.
Maksut
okuyor. Yani şimdi düşün, belagat okuyor, yani telhis okuyor, ne bileyim mantık okuyor.
Metinler hep Arapça.
Tamam Arapça. Metinleri tamam Arapça olduğu için bu okudukları, karşılaştıkları metindeki kelimeler dillerine giriyor.
Doğal olarak.
Doğal olarak giriyor. Şimdi bu adam gidiyor aynı zamanda vaizlik yapıyor. Bu talebe cerre çıkıyor şimdi eski usulle. Vaaz ediyor. Konuşuyor. Yani mesela dini meseleleri okuduğu, öğrendiği metinlerden hareketle anlatmaya başlıyor.
Doğal olarak.
Evet. Yani bu bütün köylere kadar uzanan, düşünün bak enteresan, bütün köylere, yerel ahaliye kadar uzanan bir damar.
Hocam ben var ya çok iyi anladım ha. Şimdi daha iyi anladım yani. Estağfurullah. Bunu siz doğal bir şey olarak anlatıyorsunuz. Bunda normal, bunda ne var?
Bu
yani?
Doğal.
Çünkü neticede tabii. Müslümanlaşmadan sonra İslam medeniyetiyle tanışmışsın. Oranın metinleriyle meşgul olacaksın. Onun dili de Arapça. Doğal olarak bu giriyor.
Evet,
tamam,
mesela
peki.
Bizim mesela diyelim ki bilim dilimiz Arapça değil de Yunanca olsaydı hocam. He. Aynı şey olacaktı. Tamam. Nitekim Batı dillerinde Latince bilim dili olduğu için klasik dünyada Latince her tarafa sirayet etmiş vaziyette. Niye? Ya okuyan insanlar Latince okuyorlar. Kilisede eğitim görenler Latince metinlerle eğitim görüyorlar. Doğal olarak eğitim gördükleri dilin kelime haznesi önce onlara, ardından da onların hitap ettiği kesime sirayet ediyor.
Hatta o zaman Avrupa'da bir aydınlık göstergesi.
Şimdi babam rahmetli, özür dilerim hocam. Mesela. Babam rahmetli şimdi hacdaki bir şeyi anlatacak. Hüccac şöyle oldu diye bahsediyor.
Ha, evet.
Ya hüccac kelimesinin dile girmesi ne kadar zor bak normalde.
Tabii.
Çünkü hüccac Arapçada da şey.
Cemi kalıbı.
Cemi mükesser ama.
Evet, bir de cemi mükesser.
Yani kural dışı bir çoğul.
Tabii.
Yani ya hacılar kelimesini bırakıp da nasıl hüccaçla bunu anlatmaya. Muhtemelen o kadar dinledi ki hocalardan böyle tabii. Konuşurken. Yani aynen. Zihinle yerleşmiş. Yani evet. Şedid mesela. Şiddetli kelimesi için. Normalde şedide ihtiyaç yok. Biz şiddetli diyebiliriz. Evet. Ama Bursa'da üniversite okuduğum yıllarda bizim köyde birisi ziyarete gittim. Bursa'da askerlik yapmış da kışı çok şedidti diyor. Öyle anlatıyor. Ha. Yani
babam der ki mesela bir şeyle ilgili sevti iyi de kıraati kötü. Sevti diyor. Salt. Hmm. Sesi iyi de.
Sesi iyi de kıraati. Şimdi bu normal gündelik dile tamamen tahsil olunan materyal sirayet etmiş. Hem kelime hem anlam bakımından. Anlama geleceğiz birazdan. Hmm. Sirayet etmiş. Yaygınlık kazanmış. Bunların tamamının girmesine belki gerek yoktu ama muhtemel eğitim süreçleri ve dini vaaz sistemi tabiri caizse yani tekkelerle ondan sonra camilerle yürüyen vaaz adabı ya da vaaz uygulaması bunu doğuruyor. Bir de biz mesela tekkelerin yaygınlaşmada ne kadar etkin olduğunu da pek konuşmuyoruz. Hı. Şimdi tekke şu demek yani tasavvuf. Tasavvufun kendi içindeki hassasiyetlerini dikkate alacak olursak her yerde şeyh var hocam.
Tabii mahallelere kadar girmiş bir teşkilat aslında.
İmamlar gibi yani her yerde şeyh var.
Tabii.
Şimdi bunlar tekkelerde ilahi okuyorlar.
Kaside okunur.
Kaside okuyorlar. Bu kasidelerin, ilahilerin kelime dağarcığı aynı zamanda anlatılan konuların terimleri.
Doğal olarak siyerden besleniyor.
Siyerden besleniyor, tasavvufun yani tabii. Teorik metinlerinden besleniyor. Yahut tasavvufun adabı anlatan, haller ve makamlar anlatan metinlerinden besleniyor. Tasavvufun edebiyatından besleniyor bunlar. Dolayısıyla insanlar bu ilahileri öğreniyorlar. Çok ilginç bir şekilde şimdilerde ezber karşıtlığı çok yaygınlaştı ya.
Çok saçma bir... O da bir ezber ha hocam.
O da bir ezber. Saçma sapan bir ezber karşıtlığı var. Çocuk... O meclislerde bulunurken ilahilerin tamamını ezberliyor.
Evet.
Ezberliyor yani. Normalde şimdi illa anlama üzerine kurulur ya eğitim. Şimdi biraz ona vurgu yapıyoruz. Ya ne anlaması? Yani Neşet Ertaş'ın Zahidem Kurbanım türküsünü Orta Anadolu'daki bir çocuk ilkokul 1'de ezberliyordu eskiden. Şimdi öyle mi bilmiyorum da. Tabii olarak ezberliyorduk düğünlerde falan çok çalındığı için. Şimdi... Zahidem Kurbanım'ın ne olduğunu o yaştaki çocuk ne anlayacak normalde?
Metni anlayamaz hocam.
Evet yani o
A4'e dök anlayamaz yani.
Köprüden geçti gelini nereden anlayacak? O önemli bir halay havası İç Anadolu'da. Hmm. Yani onu ancak büyür müyür de yani oradaki duyguların analizini yapabilir insan. Hani ezberlemekle anlamak farklı şeyler ama ezberlemenin bir özelliği var. İnsanın ilk anılarını oluşturuyor. O olayla ilgili aklına gelecek ilk cümleleri oluşturuyor. Duygularıyla ezberledikleri şeyler arasında bir örtüşme ortaya çıkıyor ve geçmişe ve geleceğe bakışı bununla şekillenmeye başlıyor. Hmm. Üzerine tefekkür edeceği bir zemin oluşuyor yani.
Yani hafızanın altyapısını
bunlar oluşturuyor.
Onlar oluşturuyor. Ona göre de düşünce de zaten ona üzerine inşa ediliyor.
Evet, şimdi buradan bakalım hocam. Arapça ve Farsça kelimelerin yaygınlaşması gayet tabii. Niye? Çünkü edebiyatımızın kaynak şeyleri metinleri Farsça.
Farsça.
Farsça evet.
Dini metinlerde Arapça.
Kaynak metinleri derken yani model metinleri demek istiyorum. Bir kelime iyi seçemedim. Yani örnek aldığı metinler Farsça. Sonradan tabii ki burası istiklalini kavuşmuş. Evet, istiklaline kavuşmuş. Kendi bağımsızlığını oluşturmuş. O metinlerden ayrıca kendi içerisinde tarz üretebilir hale gelmişler. Ayrı ama başlangıçta öyle ve ilerleyen yüzyıllarda da şairlerimiz, ediplerimiz Farsça metinleri okumaya devam ediyorlar. Farsça şiir yazabiliyorlar Osmanlı bölgesine yetişip. Diğer metinlerimiz zaten Arapça. Yani bizim alimlerimiz dünyanın ortak dili olan Arapça'da yazıyorlar. Bazen buna tuhaf tepki veriyor insanlar. Ya ne tepki veriyorsun kardeşim? İngilizce yazmak için dünyanın parasını harcamıyor musun şu anda? Tabii yani dünya dili İngilizce diye bak. Ulus dillerinin tarihte bu kadar öne çıktığı bir dönem yok normalde. Buna rağmen dünyada cari olan bilim dili İngilizce diye yüzlerce okul kurmuyor muyuz İngilizce tedriste bulunan? Değil mi? İngilizce eğitim veren yüzlerce okulumuz var. Bütün fakültelerimizde bir şekilde yabancı dil dersimiz yok mu? Liseden, o ilkokuldan başlayıp neredeyse liseye kadar yetmiyor. Fakültelere, üniversitelere koyuyoruz. Yabancı dil bölümlerimiz var. Yetmiyor. Biz yine başaramıyoruz bunu. Yani İngilizce dergiler çıkarıyoruz. O dergilerde makale yazmak için çabalıyoruz. Eğer yazabiliyorsak yazıyoruz. Yazamıyorsak bir şekilde tercüme ettirip yayınlamıyor muyuz? Halen durum öyle.
Evet. Değişmiş bir şey yok.
Değişmiş bir şey yok. Yani dünyada bilim dili neyse o bilim dili üzerinden insanlara ulaşma çabası ortaya çıkar. Klasik dönemde de böyleydi. Arapçaydı bilim dili.
Ama hocam şimdi Selçuklu ve devamında Osmanlı gibi iki tane büyük devlet kurmuşsun. Bir dünya üzerinde ciddi hakimiyet kurduğu dönemler olmuş.
Evet.
Yani o hiç mi Osmanlı'nın yani Türkçenin devletin hakimiyetinden kaynaklı dili işte dünya dili olma iddiası hiç mi taşımadı?
Dünya dili olma iddiası taşımadı ama Osmanlı'nın bir özelliği var. Ordunun dili Türkçe. Bak daha önce Memlükler de bunu yaptılar. Memlük sultanları Arapça öğrenmiyorlar doğru dürüst. Ordu Arapça öğrenmiyor, kendi içinde yaşıyor. Bu nedenle halk ya da alimler sultanlarla irtibata geçmek için Türkçe öğrenmek zorunda kalmışlar bir dönem. Bütün dönemlerinde böyle mi bilmiyorum ama hatta ben doktora tezi yazarken benim tezimin bir dil bölümü var. Seyyid Şerif Cürcani'nin işte vaz ilminden başlayıp ilmi maniye kadar dil hakkındaki görüşlerini yazacağım. Ama Arapçaya özgü olan kısımları yazmıyorum. Yani oradan evrensel bir yapı çıkarmaya çalışıyorum tezi yazarken. Yani vaz ilmi, ne bileyim belagat ilmi ve bu kapsamdaki tartışmaları ben Arapça meselesi olarak değil de bütün dillere tatbik edilebilir kısmı nereyse bunu oradan çekip çıkarmaya çekip çıkardım da. Anlatacağım ama örneklendireceğim. İşte diyelim ki Arapçada hani var ya sarfta ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbe böyle kalıplar var.
İsmi tafdil.
Evet ismi tafdil gibi şeyler. Türemiş kelimelerin bulunduğu kısımlar var. Şimdi diyorum ki sıfatı müşebbehenin Türkçesi ne olabilir? Ya mesela diyelim ki ismi faile Türkçe'de örnek vereceğiz. Bunun ana kalıbı ne olabilir? Yani bunu arıyorum yani. O esnada Memlük alimlerinden Ebu Hayyan el-Endülisi'nin Türkçe gramer kitabı yazdığını fark ettim. İstanbul'da Amir Supi Fırat Hoca yanlış hatırlamıyorsam o muydu? Yayınlamış. Evet Türkçe gramer kitabı. Ebu Hayyan el-Endülisi'nin. Niye yazmış? İşte biraz önce dediğim problemden
kendisi
dolayı.
Kendisi Arap.
Arap. Biliyorsun Ebu Hayyan el-Endülisi işte dil tefsirlerine birisinin evet. Meşhur bir yazarı tabii. Yani tefsirciler arasında hatırı sayılır konuma sahip birisi. Ve böyle bir kitap kaleme almış. Ben oturup Türkçe grameri ondan öğrendim. evet yani oturdum onu. O kitabı okudum güzelce. Yani Arapçada çünkü gramer bilgimiz bizim rahmetli oldu geçenlerde Hulusi Kılıç Hoca. Allah rahmet eylesin. Hulusi Hoca bize Arapça grameri fakültede ezberletti. Biz Uludağ İlahiyat'ta
hangi metin üzerinden?
Söyleyeceğim. Bir 5-6 sene Hulusi Hoca'nın ısrar ettiği yöntem uygulandı. Ezber. 5-6 sene. Senesini yanlış söylüyor olabilirim ama benim bulunduğum dönemde öyleydi. Hoca kendisi sarf konusunda mahirdi, derindi. Sarfla ilgili kendisinin müstakil metni vardı. 500 küsür sayfa. O çok ayrıntılı metindi yani. Nahiv konusunda da Bekir Topaloğlu rahmetli ile Hayrettin Karaman hocaların hazırladığı
çok eski bir metindir.
Eski böyle yeşil evet. kaplı bir sarf nahiv kitabı vardı. Onun nahiv kısmını okuturdu. Nahiv kısmını da çok böyle notlarla genişletmişti ama. Diyelim ki orada 100 sayfaysa abartmış olmayayım ama hocanın elindeki metin 300'e falan çıkmış olabilir yani. 2-3 kat artırmıştı. Şimdi hoca yalnız şöyle yapıyordu. Hani konuyu anlarsın anlatırsın. Yok öyle istemiyordu hoca. Öyle bir şey istemiyordu. Yani metni baştan sona ezberleyeceksiniz diyordu. Ya niye ezberliyoruz hocam?
Ama medresede ezber hep vardır yani.
Var var. Hoca diyordu ki bak yüzyıllardır bu metin, bu dil böyle öğreniliyor. Ezberlemediğiniz takdirde olmaz. Bu işi başaramazsınız. Hocanın ısrarı buydu yani. Hı-hı. Oturduk biz. Bildiğin hafızlık yapar gibi bu metni ezberledik. Hatta o kadar şeydi ki. Mesela diyelim ki Arapçada kural var ya. İşte gayrimunsarıflar izafet terkibine girdiğinde ya da elifle baldığında bozulur değil mi?
Munsarif olur.
Sınavda şöyle yapıyordu. Ne gibi? Yani gayrimunsarif örneğine mesela mesacit. Ya da evet. mecalis. Evet. Meclisin çoğulu mecalis gayrimunsarif. Bu işte tenvil falan almıyor uzatmıyor.
Mecalisil ulema dediğinde. Yani
ne gibi derdi buna? Şimdi sen mecalisil ulema dersen olmuyor. Celestü fi mecalisil ulema olmuyor. Diyecek diyordu ki kitaptaki örnek ne? Kadim örnek. Celestü fi ahsenil mecalis. Başka örnek kabul etmiyordu. Niye? Çünkü bu örnek son derece işlenmiş, bütün şartlarını taşıyan bir örnek. Kafandan örnek uydurmak istiyorsa git başka yerde uydur. Ama bu metni öğrenirken olmaz diyordu. Şimdi gramer şeyinin, grameri biz orada, gramerle ilgili teknik bilgilerim benim orada oluştu yani. Önceki dönemden böyle ortaokuldan, liseden doğru düz bir gramer bilgisi hatırlamıyorum ben. Burada oluştu. Böyle olduğu için de Türkçenin gramerini öğrenirken Ebu Hayyan Tevhidini yazdı. Arapça gramerle karşılaştırmalı Türkçe gramer kitabını kullandım. Yani oradan anlayabildim meseleyi. Uzatmayayım. Devletler yani Osmanlı'da, Memlüklü'de bu gibi yani bir takım faaliyetler yapıyorlar. Mesela ordunun dili Türkçe, Türkçe yaygınlaşıyor. Türk edebiyatı güçleniyor Osmanlı'da. Mesela Arnavut edebiyatı, Boşnak edebiyatı, Sırp edebiyatı. Bak aklına hiç gelme Sevahili edebiyatı. Türkçe Osmanlı edebiyattan çıkmaymış. Yani başka yerlere tesir ediyor. Bir tür Osmanlı hinterlandında şey kazanıyor. Özellikle Osmanlı ile birlikte dönüşen bölgelerde uluslararası kimlik kazanmış Türkçe o dönemde. Özellikle Balkanlarda bu çok yoğun görünüyor ama başka yerlerde de var. Fakat sonuçta İslam'ın bir kaynak metinleri dili var. Bu dil Arapça. Dolayısıyla da Arapça bilim dil olarak yerleşmiş. Bunu değiştirmek çok zor. Yani büyük bir medeni hamlede
siyasi güç yetmez buna.
Yok siyasi güç. Belki zorlasan yeter. Belki bunun için bir maksadın olsa yeter ama bunlar biliyorsunuz hocam ulus devletleri değiller ki. Yani tamam bir ulus üzerine kurulu Osmanlı. Türk ulusu üzerine kurulu. Bir Türk devleti ama modern anlamda bir ulus devleti değil. Bu nedenle gittiği yerin dilini dönüştürmek, gittiği yerin mutlaka dinini dönüştürmek gibi bir hedefi yok bunların yani.
Tabii.
Ha, yani
ben hocam şuna geleceğim. Şimdi bunu söylediniz. Yani Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe'ye girmesinden daha doğal bir şey olamaz.
Evet.
Biri edebiyatın temel metinlerini, diğeri de dini metinleri. Hatta yani sadece dini değil.
Bilimsel geçmiyor. Hocam. Bilimsel
düşünce, metinler. Evet. Fikir, bilimsel evet. metinler. Şimdi daha sonra Batı'da bilim gelişti. Yani Batı fikri yükselişe geçti.
Burada ikinci meseleye daha dikkat çekeceğim hocam.
He.
Oraya söyleyeyim. Şimdi bu dil...
Belki de o bunun cevabı olacak benim soracağım.
Yok estağfurullah. Başka bir şey. Klasik dönemle ilgili. Bunun bir kazanımı var. Yani tamam bu böyle oldu. Dilde kelime haznesinde genişleme olmadı sadece. Ona dikkat çekerim. Yoksa gerçekten şeyi anlayamayız. Eleştirileri anlayamayız yani bu döneme yönelik. Genişleme oldu. Ama genişlemenin yanı sıra aynı zamanda klasik daha eski Türkçe kelimelerin yerini Arapça kelimeler, Farsça kelimeler almaya başladı. Yani burada da bir elenme oldu aynı zamanda. Bu sadece bir genişleme değil. Aynı zamanda bir kısmını...
Yer değiştirme.
Evet, elenerek genişlemesi.
Anladım.
Elenerek. O nedenle mesela çok...
Bunda da bir sakınca görmüyorsunuz.
Yani şöyle, süreç bu hocam.
Yani doğal yani, doğal seyri budur.
Evet, doğal yani. Olarak böyle olmuş.
Yani. O zaman şu anda...
Olmayabilir de ha, zorunlu değil bence. Böyle olmayabilir de. Ama böyle olmuş. Yani bu şimdi bizim konumuz değil bu bence.
Tamam.
Yani bu şimdiden bakarak Ya siz ne berbat bir şey yaptınız denecek bir hadise değil. Ya da
ama hep oraya gönderme yapılıyor ya. Şimdi mesela bizim de eleştirilerimiz var. Çok fazla İngilizce, yabancı dilden kelimeler Türkçe'ye giriyor ve bozuyor. Bunu söylediğimizde onlar da diyorlar ki ya senin Türkçenin daha öncesinde Osmanlı, Selçuklu döneminde Arapçadan, Farsçadan kelimeler girerek tarumar etmişti. Yani bundan rahatsız değilsin. Üstelik o batıdan gelen kelimeler, kavramlar veya dil yapısını bile hatta bozacak işte kalıplar. Bunlar geldiğinde Türkçe'ye zarar vermiyor. Türkçe zaten Türkçe değil. Yer değiştirdi yani. Doğudan batıya döndü. Bu da o zaman çok doğal hocam. Çünkü bilim gelişmiş. Düşünce, fikir işte oradan gelmiş bu tarafa.
Şimdi
yani bir hocam plaza dili diye bir şey var bugün mesela. Ama şimdi bu şekilde bir çalışma hayatı oradan geldi bize. Plazalardaki çalışma hayatı oradan geldi. O dille beraber geliyor yani. Mesela bir plaza insanıyla otursanız anlaşamazsınız. Yani.
Aslında batıdan veya herhangi bir dilden Türkçe'ye gelecek kelimelerin sırf geldiği için eleştirilmesi isabetli olmayabilir.
Zaten doğru değil diyorsun.
Tabii yani. Sırf geldiği için eleştirilmez. Bunun daha başka açılardan eleştirilip değerlendirilmesi gerekiyor. Biz hani klasik dönem falan deyip duruyoruz. Sanki 5-10 sene gibi. 1000 yıllık süreç bu ya. Tamam. 1000 yıldan da fazla yani. Yani Türklerin İslam ordularıyla karşılaşması 750 miydi? Dönüm nokta. Ondan önce karşılaşıyorlar da. Yani Çin'e karşı Talas Savaşı da.
Talas Savaşı derseniz işte evet. 700 evet 770 mi o civar? Evet.
1000 yıldan fazla yani şu andaki evet. Şeye göre. 2000 kaçtayız? 2020'de 25. Mi? 2025'teyiz.
20'de mi izlediniz hocam?
2020'lerdeyiz yani 20'de mi izledi onu kastettim. Yani 2020'lerdeyiz. Yani bak 1000 300-1400 yıldır karşılaşmaya başlamışız neredeyse. Tabii. Bu süreç devam ediyor. Emeviler döneminde karşılaşıyoruz. Bu süreç başlamış. Bahsettiğimiz süreç gerçekten 1400 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani. Bu çok uzun süreçte dönüşmüş. Bu dönüşüm aynı zamanda kültürel dönüşümü içeriyor. Bu dönüşüm aynı zamanda yeni bir İslam dilinin ortaya çıkması. Yeni bir İslam dili ortaya çıkıyor. Yani Türkler Müslümanlaşıyorlar. Müslümanlaşmakla birlikte gerçekten her şeyiyle Müslümanlaşıyorlar. Müslümanlığın dili de Arapça olduğu için Arapçanın tesirinde kalıyorlar. Ya, orijinal dili yani Müslümanlığın evrensel Müslümanlığın dili olmaz da yani kaynakların dili Arapça olduğu için Arapçanın tesirinde kalıyorlar. Fars bölgelerine geliyorlar. Hakim oluyorlar. Farsçanın tesirinde kalıyor. Bu tabii bir süreç Muhammed Hocam. Yani insanları zorla soktuğumuz eğitim kurumlarında dönüştürdüğümüz, şu kelimeleri atalım diye elimize kitap alıp kelimelerin üzerine çizdiğimiz bir süreç değil bu. Şöyle doğal zamanlar oldu Türkiye'de. Adam kitabı yazıyor. Kitap yayınlanacak. Kitaptaki kelimelerin hangilerinin nelerle yer değiştireceğine dair matematiksel bir çalışma yapılıyor. Onlar değiştiriliyor. Öyle örnekler var Türkiye'de. Mesela Hüseyin Atay'ın, merhum Hüseyin Atay'ın muhassal tercümesi hiç baktığını bilmiyorum.
Yok.
İmkan kelimesini kullanmaz hoca. Olurluk kullanıyor. Olurluk. Sonra öğrendim ben. Hoca aslında ona öyle tercüme etmiyor. Hocanın zaten Türkçesi o kadar iyi değildi. Yani Türkçesi çok iyi değildi hocanın konuşma Türkçesi.
Allah Allah. Kim yapıyor bunu?
Ya Ankara'da zamanında böyle bir şey varmış herhalde uygulama. Hoca duydum yani. Hocanın kendisini duymadım ama başka arkadaşlardan duydum. Kitap tercüme edildikten sonra bir heyet alıyor kitabı. Bu kelimelerin karşına şunu kullanacaksın diye belirliyor. Ve o kelimeler yerine işte belirledikleri imkan karşısında olurluk diye düşünmüşler. Olurluğu kullanıyor.
Olabilite de diyorlar.
Yani her neyse yani. Böyle şeyler yap. Bak bu bir laboratuvara döndürmek dili. Yani bir laboratuvar nesnesine, deney nesnesine döndürmek dili. Bahsettiğimiz süreç aslında böyle bir süreç. Klasik dünyadakine uymuyor. Ayrıca klasik dünyadakinin birinci şeyini söyledik. İkinci kısmını henüz giremedik. O da var. Şimdi ikinci bir kısmı var. O da şu. Dil çok güçlenmiş hocam. Yani Türkçe o kadar güçlenmiş ki bu sayede işte 17. 18. yüzyılda mesela Farsça böyle güçlü değil. Türkçe kadar güçlü değil. Arapça 19. yüzyılda Türkçe kadar güçlü değil. O nedenle o dönemde üretilen bütün siyasi kavramlar İstanbul'da üretiliyor. Arapçada meşrutiyet diye bir kelime yok ki. Burada üretiliyor.
Ama kelimenin kökü Arapça.
Ya kelimenin kökü Arapça. Kelime Arapça değil artık.
Tamam. Yani tabii, kavramlaşmış artık.
Tabii
yani.
Tabii burada üretiliyor artık. Arapça değil. Siyasi dağarcık önemli ölçüde. İstanbul'da üretiliyor. Merkez burası olduğu için. Dolayısıyla Türkçe öyle bir kabiliyete sahip olmuş ki mesela yani herhangi bir Batı dilinde üretilen materyalin alınıp dönüştürülmesi, burada mahsedilmesi dil açısından problem arz etmiyor 19. yüzyılda. Ne zaman problem olmaya başlıyor bu? Yani ne zaman biz bunu bir sorun olarak görmeye başlıyoruz? Ben daha önceki programlarda zaman zaman söylemişimdir. 19. 18. 19'un ilk yarısı için 17. yüzyıl Türkçesi dünyanın yani insanlık tarihinin gördüğü büyük dillerden bir tanesi. Biz bu dille her şeye her meseleye girip her meseleyi konuşabiliriz. Böyle bir şey var, özelliği var bu dilin.
Ama bu mesela siyasi kavramlar dediniz ya özellikle. Evet. Yani siyasi üstünlükten kaynaklı bir şey. Yani zaten hocam dil kültürün mahsulüdür ya.
Evet.
Nihayetinde siyaset üretebiliyorsan siyasi dili oluşturuyorsun.
Bilim üretiyorsan bilimsel dili uğraşıyorsun.
Bilimsel dili oluşturuyorsun. Evet. Yani siyasi anlamdaki o üstünlüğü siyasi dili kurmasına sebep oluyor. Bu dediğiniz şey için yeterli mi yani dünya dili, dünyanın en güçlü dili olması için yeterli mi?
Yok ya ben örnek verdim ya.
Yoksa diğer alanlarda da?
Tabii yani mesela tasavvufun her alanında kitap yazabiliyorsunuz Türkçe'de. Felsefenin herhangi bir alanında, ne bileyim bilimlerin herhangi bir alanında var zaten yazabiliyorsunuz derken yani.
Ha, anladım.
Türkçe kitap var, çok yoğun bir Türkçe metin var. Bizim Süleymaniye'de binlerce Osmanlı döneminden kalmış Türkçe metin vardır. Evet. Bir ara ben rakamlarını çıkardım ama şimdi hatırımda değil. Yani kabaca rakam çıkardım. Bu İSAM Kütüphanesi'nin şeyi vardı. Genel kütüphane endeksi vardı. Orada sadece şimdi öyle mi bilmiyorum. Biraz sistem değişti. Sadece dili yazarak kitapları sıralamasını yapabiliyordunuz. Mesela diyelim ki Süleymaniye'ye girip dil olarak Arapçaya basıp araya bastığınızda arama butonunu, arama düğmesini tıkladığınızda önünüze bütün Arapça kitapların sayılarıyla birlikte geldiğini görürdünüz. Farsça yazsaydınız Farsça olarak geliyordu. Türkçe deyince Türkçe olarak geliyor. Yani kaç tane Farsça, İSAM'daki o genel kütüphane indeksine göre kaç tane Türkçe, kaç tane Arapça metin olduğunu çıkarıyorsunuz oradan. Yani öyle bir şey vardı. Orada çok hatırı sayılır bir yekünde Türkçe metin var. Farsça metin daha az, Arapça metin biraz daha fazla ama çok fazla Türkçe metin var. Hani Türkçe ulus devlet oluş sürecimizde öne çıkmış bir dil değil. Güçlenmiş bir dil. Her meseleyi ele anlatacağın, kendi büyük şairlerin ortaya çıktığı, büyük tasavvuf yazarlarının, felsefenin büyük meselelerinin anlatıldığı, kelamın en teknik meselelerinin konuşulduğu bir dil olmuş. Türkçenin öyle bir özelliği var yani. Düşün şimdi Şerrül Akait tercümelerini. Mesela Giritli Sırrı Paşa'nın tercümesi var ya. Orada anlatılamayacak bir mesele var mı Türkçede?
Yok ama yok. Genelde hocam Şerrül Akait, ben o metni görmedim. Ona dair demiyorum da. Onların tercümeleri şöyle oluyor. Arapçayı okurum daha iyi.
Şöyle
öyle terkipler var ki zaten hani Arapçayı Arapçaya çeviriyor gibi.
Ya şöyle
sadece sentaks biraz Türkçe şeyi.
Biz o
bu biraz mizah da konusudur ya hocam.
Hocam Osmanlı'da o seviyedeki Türkçe üst bir Türkçe. Üst ileri düzey eğitimi almadan kullanılabilir bir Türkçe değil.
İşte niye çevirmiş ki zaten o dili hayır, konuşanlar Arapça biliyorlar.
Hayır eğitim olur mu canım? Bürokrasi var.
Ha bu tamam.
Tabii
tamam.
Genel okuyucu kitlesi var. Hepsi tamam. Arapçayı bilmiyor bunların. Yani mesela bürokrasinin bir dili var Türkçe.
Mesela çok, tıpçılar var. Onlar da okumak
mesela
istiyor.
Mesela diyelim ki ağır Arapça terkipler olduğunu düşünüyorsun ya. Onlar ileri düzey Türkçenin terkiplerine dönüşmüş. Onlar Arapçada da yok. Ağır Farsça terkipler kullanıyor. Onlar Farslar da bilmiyor. Onları o dilde yetişen, o eğitimi alan Türk bürokratları biliyor. Başkaları bilmiyor onları. O nedenle eğitimsiz kullanılabilir bir dil değil bu. İleri tamam. Düzey bir eğitim gerektiriyor yani.
Anladım.
Fakat hocam dil çok dakik. Çok incelikli dil. Osmanlı'da o oluşmuş o Türkçe çok incelikli. Şeyler, olgular birbirinden çok belirgin bir şekilde ayrılabilme özelliğine sahip. Hiyerarşik yapılanmaları ifade edecek farklı kelimeler kullanmış. Bunların bir kısmı Türkçe, bir kısmı Farsça, bir kısmı Arapça. Ama gerçekten çok incelmiş, üslubu oturmuş bir dil bu. Niye bunu değiştirmeye ihtiyacı hissettik? Bunun çok basit bir sebebi var aslında. O da şu, kitle iletişim araçları çıkıyor. Gazete çıkıyor mesela. Şimdi gazete çıkması şu demek yani. Herhangi bir şekilde eğitim sürecinden geçmemiş insanlara ileri düzey bahisler anlatmaya başlayacaksın. Evet sen şimdi Muhammediye'yi yazıyordun, anlatıyordun. Ne bileyim Kesikbaş hikayesini yazıp anlatıyordun.
Yusuf'u kıssa.
Ha, yani Yusuf Züleyha kıssasını anlatıyordun. Onların da kendi içinde mertebeleri var. Mesela çok yaygın olmasını istediğin metinde ağdalı dil kullanamıyorsun. Hı hı. Halkın konuştuğu kelimelerle anlatıyor yazar bunu. Hı hı. Ama halkın tamamına iletişim iletilecek bir içeriğin varsa bu defa o ağdalı dilden vazgeçerek, yani o Farsça ve Arapça terkiplerin bulunduğu ileri düzey eğitim isteyen dilden vazgeçerek ortalama insanın anlayacağı bir dil kullanmaya çalışıyor. Bugün bile öyledir ya. Gazete dili şeyi kabul etmez malum.
Herkesin anlayacağı herkes, bir seviyededir.
Evet yani bir kahvehanede nasıl konuşuyorsan, yani kelime seçimi bakımından demiyorum, usluk bakımından demiyorum ama anlaşılabilirlik bakımından böyle bir dil istiyor. O zaman da bu ihtiyaç çıkıyor. Bu ihtiyaç üzerine başlıyorlar dilde sadeleştirme sürecine girmeye.
Böyle bir kavram var. Yani böyle bir teşebbüs var. Evet. Bir irade dilde sadeleştirme operasyonu veya böyle bir projesiyle ortaya çıkıyor. Evet, nedir yani, bu? Neyi kastediyorlar?
Şunu kastediyorlar bunlar. Dilde sadeleştirmeyi yani cumhuriyetle anlamayın lütfen.
Osmanlı'nın son döneminde başlıyor.
Osmanlı'nın son döneminde başlıyor. Yani özellikle kitle iletişim araçlarının kitle tarafından anlaşılmasını mümkün kılacak bir dille yürütmek. Esas mesele bu. Buradan çıkıyor yani. Peyderpey bu süreç işlemeye başlıyor. Bir ikinci sebebi daha var bunun.
Hocam sadeleştirmekteki amaç, yani kasıt ne? Amacı anladık da. Kasıt ne? Yani ne yapıyorlar sadeleştirerek? Arapça, Farsça kelimeleri çıkartıp...
Ha, sadeleştirme nasıl yapıldığı meselesi. Mümkün mertebe gündelik dilde anlaşılır, gündelik dilde kullanılan ve anlaşılır kelimeleri tercih etmeye başlıyorlar.
Anlaşılır ne?
Anlaşılır şu mesela ağır terkipler var Farsçadan kurulmuş.
Ya buradaki amaç öz Türkçe kelimeleri o Arapça ve Farsça kelimelerin yerine inşa etmek.
Yok aslında daha ziyade yani olayın iki boyutu var. Birisi sentaksla ilgili. Hı-hı. Osmanlı'da üst düzey Türkçenin sentaksı da ağır. Hı-hı. Yani böyle kesik kesik cümlelerden falan kurulmuyor. Bir sayfa cümle kurabilirsiniz. Yani. Sentaksı ağır. Bir, öyle, bu sentaksın hafifletilmesi. İki, Arapça ve Farsça terkiplerin olabildiğince açılması. Yani terkipsiz şekilde ifade edilmesi. Bunun bir uzantısı olarak da nadir bilinen ancak eğitimli insanların bileceği yabancı kökenli kelimeler yerine genelin idrakinde, bilgisinde yer alan kelimelerin tercih edilmesi. Tamam, bu hocam. Kelimeler, tercih edilen kelimeler öz Türkçe veya değil meselesi değil yani.
Tamam. Şimdi bu zaten bunun için sordum. Evet, yani sadeleştirme dediğimiz olay bu olay.
Başlangıçta bu. Tabii.
Yani dili kolaylaştırmak bir
evet,
anlamda.
Tabii. Şimdi üniversiteleri kuruyoruz ya. Artık üniversitelerde eğitim dili mesela biz bunları hiç böyle konuşmuyoruz mesela. Medreselerde eğitim dilini ne olacağına dair bir kanunname var mı? Yok. Adam Türkçe anlatıyor ama Arapça metin okutuyor değil mi? Hı hı. Ekseriyetle. Bölge bölge. Eğer Tillo'da okuyorsanız hoca Kürtçe konuşuyor ama Arapça metin okuyor. Evet. Arapça konuşmak istiyorsa konuşabiliyor da. Hı hı. Yani orada dille ilgili bir şey yok. Eğer bir Gürcü hocaysa muhtemelen Gürcüce konuşuyor konuşmasında ama konuştuğu, anlattığı, okuduğu metin Arapça. Eğer Arapçaya vukufiyeti, konuşmaya vukufiyeti çok iyiyse, öğrencinin de bu konuda yetişmesini istiyorsa, yani varsa öyle bir tercih, oturup dersi Arapça da anlatabilir. Bir sıkıntı yok. Ama üniversite kurdun. Üniversitede eğitim dilinin ne olacağını belirlememe gibi bir lüksün olabilir mi? Kurumun yapısı ne kadar değişik bak. Bunun için Türkçe metinleri yazdırıyorsun. Ders kitapları yazdırıyorsun. Osmanlı'da kelam metni yazmak diye bir şey olur mu? Ders kitabı olarak. Yani
metinlerin Türkçe haşiyesi olur, şerhi olur, tercümesi olur.
Evet yani şöyle, şunu demek istiyorum, cümleyi iyi kuramadım. Osmanlı medreselerini, ya şuraya bir Türkçe tedris ders kitabı yazarım diye bir şey olabilir mi?
Olmaz.
Olmaz. Arap zaten Şerhül Akaid okuyorlar, Hayali haşiyesi yani, Ramazan Efendi okuyorlar, Siyah
Türkçe haşiyeler okuyorlar. Oluyor.
Evet. Hocam Türkçe haşiyeler bile metin olarak okutulmuyor kolay.
Yok Arapça okutulmaz. Tabii ki. Yok tabii. Metne destek veren, katkı
destek
sağlayan.
Destek veren açıklamalar olabilir ama Arapça okutuyorlar.
Tabii.
Ama şimdi sen Şerhül Akaid'i Arapça okutalım diye konuşamazsın. Üniversitenin yapısı değişik.
Evet.
Üniversiteyi kurarken artık devlet bir ulus devlet olmaya doğru evriliyor. Hocam yani devletin resmi dili aynı zamanda tam anlamıyla resmileşmiş müessesede uygulanmaya başlıyor. Medreseler tam anlamıyla resmi değil, yarı resmi kurumlar.
Bir de hocam üniversitenin eğitim sisteminde şey de var, bu da şu da etkili mi yani? Metin merkezli bir eğitim ve anlatımdan uzaklaşıyor. Yani bir medresede...
Evet, skolastik eğitimden uzaklaşıyor aslında. Yani
bizim medresede ne demekti mesela? Üçüncü sınıfa gitmek diye bir şey yoktu. Siz neredeyse kafiye grubuyuz biz.
Evet.
Metinler üzerinden
gider.
Şey, ama bugün üniversitede öyle değil. Bu da etkili yani, değil mi sadece? Tabii. Yani bir devlet politikası kadar.
Evet.
Üniversitenin yapısıyla.
Evet. Üniversitenin yapısı değişik hocam. Üniversitede devlet kendi resmi dili her neyse o resmi dili esas alan eğitim süreci başlatıyor.
Tamam.
Talim böyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla oturuyorlar, Türkçe kitap yazılıyor. Hı
hı. Ders kitapları.
Tabii. Türkçe ders kitaplarını anlatacak insanlar Türkçe konuşuyorlar. Hı hı. Bak şimdi daha ileri götür ya bunu, ayrıntısını çıkar yani. Bu ne demek? Bu şu demek. Artık senin eğitim süreci, eğitim kurumlarında gelen öğrencinin bir, anlayabileceği metinleri yazman lazım. İki, bu metinler alanla ilgili gerekleri sağlaması lazım. Üç, bu metinleri sen o öğrencilerin anlayacağı dilde anlatman gerekiyor. Bu zorunlu olarak dilde dönüşümü başlatıyor sevgili hocam. Bir şey daha var dilde dönüşümü başlatan.
Nasıl bir dönüşüm hocam? Kısaca bir.
Bu ikincisi mi?
Yok. Dilde, bu söylediğiniz sebepler dilde dönüşüme...
Biraz önceki söylediklerimizin sonucu. Hı. Artık kelime seçimini ona göre yapacaksın. Hı. Yani çok ağır ağdalı bir metin hazırlanmaz ki ders tabi olarak.
Yani genel halkın kullandığı dil üniversitenin de dili oldu.
Halkın diyorsun. Kullandığı dil demek haksızlık
tamam,
olur.
Tamam, ben buna. De orada zaten tabii. Tereddüt ettim.
Evet, o uygun değil yani.
Şöyle bir, ilim dili diye bir şey ortadan kalktı.
Evet hocam, Türkçe tamamıyla resmi tedris diline dönüştü. Hı hı. Resmi eğitim diline dönüşüyor. Eğitim diline dönüşmenin gereği olarak da eğitimde anlaşılabilir hem lafız hem anlam bakımından, hı hı, hem sentaks bakımından, yani değişik açılardan anlaşılabilir metin yazmak esas. Anlaşılabilirlik sadece konunun kolay anlatılmasıyla ilgili bir şey değil. Hı hı. Kelime seçimiyle, yani sözcük seçimiyle, anlamlar arasındaki ilişkiyle, söz diziminin buna göre kurgulanmasıyla ilgili bir şey. Yani çok yönlü bir şey. Dolayısıyla bu süreç başlıyor orada. Bak bir, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması. İki, eğitim kurumlarının dönüşmesi. Üç, eğitim kurumlarının dönüşmesiyle birlikte ders verme usullerindeki dönüşüm, ders verme talim usullerindeki dönüşüm, bütün bu dilde yenilik sürecini ortaya çıkıyor. Bir unsur daha var, çok kritik bir unsur. Türkçe yeni bir tercüme sürecine giriyor. Bu tercüme ama Arapçadan ve Farsçadan değil. Mesela son döneme geldiğimizde, Batı'dan bu son döneme geldiğimizde Arapça metinler, Farsça metinler olabildiğince azalmış. İslam Ahlak Düşüncesi projesini yaptığımız sırada bizim İbrahim Halil Ayten Hoca hazırlamıştı. İslam Ahlak Düşüncesi kataloğu hazırlamıştı İlke Vakfı bünyesinde İLEM'deyken. Sonra bu geçen yıl mıydı? Ondan önceki yıl mıydı? İSAR'ın Osmanlı'da İlmi Ahlak Sempozyumunda İbrahim Halil Ayten'den istedik, yani şu içerikleri de metinlerin ana başlıklarını, dillerini vesaire dikkate alarak ulaştığımız ahlak eserlerini bir kategorize et. Mesela başlangıcından sonuna kadar, diyelim ki 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yazılan eserlerin dili neymiş, hangi konular öne çıkmış, hangi gerekçelerle yazılmışlar. İşte bunları bir tablolaştırdık. O da sağ olsun grafikleştirmiş. Bunlarla ilgili materyalleri değerlendiren bir yazı yazmıştı. Oradan aklımda kaldı. Mesela 19. yüzyıl başlangıçta bayağı bir Farsça eser yazıyor Osman Ulemas. Farsça eser yazıyorlar, kendileri yazıyorlar. Ama mesela Arapça eser yazıyorlar. 19. yüzyıla geldikçe Farsça sayısı düşüyor, neredeyse sıfırlanıyor artık. Tamamen gündemlerinde Farsça eser kalkmış. Arapça eser kaleme alma hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmamış. Ama bu tarafa geldikçe azalmış. Fakat 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısı Batı dillerinden tercüme yapma sürecinin başladığı dönem.
Tabii.
Artık yani oturuyorlar, Batı'daki şairleri okuyor.
Tabii. Victor Hugo'nun...
İşte diyelim, Batı'daki romancıları okuyorlar.
Tabii.
Batı felsefesinde, o dönemde Batı'da felsefeyi temsil eden yazarların metinlerini okuyup tercüme ediyorlar. Psikolojiyi oradan çeviriyorlar. Astronomiyi oradan çeviriyorlar. Fizik metinlerini, matematik metinlerini çevirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu yeni dalga da eldeki dilin çevirilen eserlerin düşünce dünyası, doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Hı-hı. Bitti mi süremiz bilmiyorum.
Bitiyor hocam. Bir dakika kaldı.
Yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Yani bu bizim artık bir fıkıh metni, bir tasavvuf metni yahut Sa'di Şirazi'ninkini bir edebi metni çevirme faaliyetimizden karakter olarak başka hocam. Başka yani. Sen elindeki mevcut kelime dağarcığıyla Arapçadan ve Farsçadan bir metni rahat çevirebiliyorsun. Ama Almancadan, Fransızcadan bir metni çevirirken, İngilizceden bir metni çevirirken elindeki kelime dağarcığının imkanlarını farklı açılardan yoklamak istiyorsun. Anlam dağarcığının imkanlarını farklı açılardan yoklamak istiyorsun. Bu tabii bir şey. Şöyle tabii bir şey. Sadece İngilizceden Türkçe'ye, Fransızcadan Türkçe'ye değil, Türkçeden de bir metni hale bak şu anda bile Fransızca'ya, İngilizce'ye çevirmeye kalksanız o dilin imkanları yoklayıp ya bir türlü olmuyor dediğiniz cümleler çıkıyor. Yani bir dilde ifade etme gücünüz aynıyla başka dile aktaramıyor. Böyle bir farklılık var. Dolayısıyla o dilde Cumhuriyet dönemine gelemedik ama bu dilde sadeleşme sürecinin başlaması ve bunun tarihsel arka planı bu şekilde değerlendirilebilir. Özetlenebilir.
Tamam hocam.
Yani.
Bir bu dilin Cumhuriyet sonrası dönemindeki serüvenini de bir program yapalım.
İnşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Allah razı olsun hocam.
Ben teşekkür ediyorum hocam.
Efendim bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.